İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Markos 4. Bölüm. Kandil kandilliğe konur.
Onlara, kandili tağıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandiliye koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak.
Filizlenen tohum benzetmesi.
Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir.
Hardal tanesi benzetmesi.
İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı.
İsa fırtınayı yatıştırıyor.
O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle "Sus, sakin ol." dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor." dediler.
5. Bölüm. Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım. bana işkence etme dedi. Çünkü İsa, ey kötü ruh, adamın içinden çık demişti. Sonra İsa adama, adın ne diye sordu. Adım Tümen, çünkü sayımız çok dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adamı olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona seninle geleyim diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona evine, yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.
Dirilen kız, iyileşen kadın.
İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrencileri ona seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona, kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git, acıların son bulsun. İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, kızın öldü dediler. Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun? İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine, korkma. Yalnız iman et dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara niye gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona Talita Kumi dedi. Bu söz kızım sana söylüyorum kalk demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onlara sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.
6. Bölüm. İsa reddediliyor.
İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu.
İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
Yahya'nın öldürülmesi.
Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları o İlyas'tır diyor. Yine başkaları eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi kardeşi Filibus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza "Dile benden ne dilersen veririm." dedi. Ant içerek "Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm." dedi. Kız dışarı çıkıp annesine "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum," diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de ilerledi. "Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa ise "Onlara siz yiyecek verin," diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya "Gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?" diye sordular. İsa onlara "Kaç ekmeğiniz var, gidin bakın," dedi. Öğrenip geldiler. "5 ekmekle 2 balığımız var," dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 100'er 50'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı.
İsa su üstünde yürüyor.
Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünden yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti.
İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor.
İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
7. Bölüm. İnsanı kirleten nedir?
Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar.
Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Yazmış olduğu gibi, bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir," diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok," diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin," dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır." İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. "İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir."
Fenikeli kadının imanı.
İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, "Bırak, önce çocuklar doysunlar," dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın buna karşılık, "Haklısın Rab," dedi. "Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer." İsa ona, "Bu sözden ötürü cin kızından çıktı. Gidebilirsin," dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
Sağır bir adam iyileştiriliyor.
Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata," yani açıl dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar da haberi o kadar yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey iyi. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.
8. bölüm. İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp "Halka acıyorum," dedi. "3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor." Öğrencileri buna karşılık, "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?" dediler. İsa, "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. 7 tane dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
Ferisilerin ve Herodes'in mayası.
Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu: "Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor" şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, "Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?" dedi. "Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?" 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?" 7 dediler. İsa onlara, "Hala anlamıyor musunuz?" dedi.
Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor.
İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'yı kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve "Bir şey görüyor musun?" diye sordu. Adam başını kaldırıp, "İnsanlar görüyorum," dedi. "Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar." Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa, "Köye bile girme," diyerek onu evine gönderdi.
Petrus'un Mesih'i tanıması.
İsa, Öğrencileriyle birlikte Filipus Sezaryesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine "Halk benim kim olduğumu söylüyor?" diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler: "Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor." O da onlara "Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim?" diye sordu. Petrus "Sen Mesih'sin" yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus azarlayarak "Çekil önümden şeytan" dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır." İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim" diye devam etti. "Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
9. Bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu" dedi. "3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a" dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Onu dinleyin" dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında "Ölümden dirilmek ne demek?" diye tartışıp durdular. İsa'ya din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi: "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır? Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar."